Ayrım 10.
Tüm bu olumsuzluklar karşısında Fethullah Gülen büyük bir rahatlıkla ve basın aracılığıyla Türkiye'ye şu mesajı göndermiştir. Devleti ele geçirmek her vatandaşın hakkı. Siz ziyaretinize gelen birkaç memura, adliyede, mülkiyede çalışan birkaç kişiye karşılaştıkları zorlukları anlattıklarında onlara sabır tavsiye ediyor, üstlerinizle iyi geçiniz diyorsunuz. Devleti ele geçirmeye çalışan, en azından onun imkanlarını istedikleri gibi kullanmaya çalışanlar ise sizi de devleti ele geçirme içinde olmak gibi aslında suç olmayan, her Türk vatandaşının hakkı olan bir şeyle suçlayabiliyor. Geniş bilgi için bakınız, devleti ele geçirmek her vatandaşın hakkı. Milliyet 7/4/2001. Gerçekten de adı geçen şahıs bu dosyada anlatılan zaaflarıyla hangi istihbarat örgütümüzden çekinecektir ki böyle bir demeç vermesin? Özetle bu pervasızlığa yol açan örnekleri arttırmak mümkündür. Biraz eskiye gidecek olursak, MIT'in Susurluk raporunda Fethullah Gülen'in adı tam 5 sayfalık bir bilgi notuyla 59 kişilik bağlantılı isim listesi içinde yer aldığını görürüz. Müsteşar Sönmez Köksal imzalı Başbakanlığa sunulan MIT Susurluk raporunun ve ilgili listenin tap metni için bakınız http://siyaset.bilkent.edu.tr/susurluk/mit. 17-12-1996'da Başbakanlığa teslim edilen söz konusu raporda MIT'in Susurluk'la bağlantılandırdığı iş adamları, mafya bağlantılı ülkücülerin, politikacıların, emniyetçilerin, askerlerin ve de MIT mensuplarının arasında Fethullah Gülen'in adına da yer verilmesi, bağımsız irade göstermek açısından bu kuruluşumuz adına son derece de önemlidir. Bu gelişmeye ilk tepki veren kişi üzerinde yorum yapmaya bile gerek kalmayacak biçimde hemen herkesin bir fikir sahibi olduğu Mesut Yılmaz olmuştur. Türkiye'de kanunsuz işlere karışacak en son kişi Fethullah Gülen'dir. Adının MIT listesinde yer almasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum. http://www.cumhuriyet.com.tr/w/c0110.html. Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan listede Fethullah Gülen'in adının yer almadığını açıklarken Fethullah Gülen de adının listeye sonradan eklendiğini iddia etmiştir. Ne var ki dönemin MİT Müsteşarı Köksal Sönmez, TBMM ve Susurluk Komisyonu önünde geri adım atmayarak rapordaki bilgilere sahip çıkmıştır. Fethullahçı yapılanma ile yasal mücadele konusunda görev ve yetkilerinin gereğini yerine getirmeyen istihbarat birimleri arasında değerlendirilen MIT'in elbette ki gizli yürüttüğü ve elde ettiği bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıklaması, kurumsal reklama gitmesi düşünülemez ve de beklenemez. Ancak MIT sadece topladığı bilgi ve belgeleri tasnif eden salt bir arşiv dairesi de değildir. Gereğini yerine getirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Fethullahçılar artık salt bir dinsel cemaat olmaktan çıkmış, yabancı istihbarat servisleriyle ilişki haline bir taşeron örgüte dönüşmüştür. Bir başka ifadeyle konunun kontr espiyonaj yönü yatsınamayacak bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Bunun da Türkiye'deki tek muhatabı Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. Mesut Yılmaz'ın söylemleri doğrultusunda kurumun bunca yıllık teammüllerini bir kenara bırakarak Kürtçe ana dilde eğitim ve yayın konusunda alışılmamış açıklamalarla görüş bildiren hali hazırdaki MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, Fethullahçı yapılanma konusunda da aynı açıklığı pekala gösterebilirdi, göstermesi gerekirdi. MİT Müsteşarı'nın görevinin batılı istihbarat servislerinde olgunlaştırılan kampanyalarla Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak, ulus devleti parçalamaya yönelik istem, söylem ve kampanyaları gerekçesi hiç önemli değil. Olumlu görüş vermek yerine bu kampanyaları organize etmek üzere Türkiye'ye gelen dost ve müttefik ülke istihbaratçılarını izleme ve etkisizleştirme, kısaca kontr espiyonaj faaliyetlerinin gereğini yerine getirmek olduğunu bu konunun uzmanları çok iyi bilmektedirler. Ama bu olmamıştır. Tıpkı Türkiye'de 1983'ten bu yana yasa dışı faaliyet sürdüren Alman vakıflarına örtülük destek veren 6 Kasım 2001 tarih ve 15.998 sayılı çok gizli MIT raporunda olduğu gibi istihbarat kurumlarının yabancı istihbarat servislerine karşı dostluk gibi, ittifak gibi öngörüsü, duyarlılığı, düşüncesi, hedefi ve de kaygısı söz konusu olamaz. Bu bağlamda bir veya daha fazla istihbarat servisiyle iyi ilişkiler kurulabilir ve de kontrollü, sınırlı işbirliği yapılabilir. Ancak belirleyici faktör ulusal çıkardır, dostluk değil. Örneğin CIA ve Mossad en çok ortak operasyonu imza atan iki istihbarat servisidir. ABD, Orta Doğu'da İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen tek devlettir. Buna karşılık ABD'nin finansman kaynaklarının yönetiminde dolaylı da olsa İsrail etkilidir. Böylesine ortak çıkarlara rağmen CIA yönetimi Şubat 2002'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Adalet Bakanlığı ve Pentagon'a sızmaya çalışan 120 Mossad ajanını tutuklarken bir bölümünde sınır dışı etmiştir. Bir başka ifadeyle dostluk ve tam bağımsızlık arasındaki ince çizgiye ayar çekmiştir. İstihbaratçılar diplomatların işlevini üstlenemezler ve her şeyden önemlisi tam bağımsız olmanın en önemli yolu güçlü bir kontr-espiyonaj örgütünden geçmektedir. Türkiye'nin tam bağımsızlığına göz diken ülkeler kapsamında ABD'nin ilk planlı operasyonu Demokrat Parti döneminde MAH mensuplarının maaşını ödemek suretiyle devlet erkine ortak olmasıdır. Sabahattin Savaşman ve Mehmet Eymür örnekleri ise bu dış müdahalenin miti içinde giderek kötü bir geleneğe dönüşmesi biçiminde algılanmasına yol açabilir mi? Bu soru ürküntü vermektedir. Türkiye son dönemde militan, devletçi, ödün vermez, yurtsever ve ulusalcı istihbaratçıların yokluğunun sıkıntılarını yaşamaktadır. Bu kapsamda MİT yönetimi Almanya'ya karşı çok ciddi boyutlarda zaaf sergilemiştir ve sergilemeye de devam etmektedir. Yasa dışı Alman vakıflarına karşı bağlı ve birinci derecede sorumlu olduğu başbakanlığı uyarmayan, riskli faaliyetleri bildirmeyen MİT yönetimi, acaba aynı duyarsızlığı ya da hoşgörüyü başka hangi ülkelerin ülkemizde yasa dışı faaliyet gösteren örgütlerine de göstermekte midir? 1990'dan itibaren onlarca MİT görevlisini ve de diplomatımızı casus olduğu gerekçesiyle sınır dışı eden ya da Almanya'ya tekrar dönmesini yasaklayan, yasaklamış olduğu halde PKK, KADEK'in kendi topraklarında 149 örgüt merkezi ve 43 medya kuruluşu oluşturmasına izin veren, tüm şeriatçı ve mezhepçi terörist ve de etnik bölücü örgütlere lojistik destek sağlayan, bu faaliyetleri Türkiye'de de yasa dışı vakıfları vasıtasıyla sürdürme girişiminde bulunan Alman istihbarat servislerinin, BFV ve BND eylemleri MIT'in ilgi ve yetki alanında değil midir? Misilleme yapma cesaret ve iradesini sergileyemeyenler ekleri dahil 18 sayfalık raporla Almanların espiyonaj faaliyetlerine karşı dağıtım planındaki makamlara Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Devlet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve MGK Genel Sekreterliği tehlikesizlik mesajı vermeye kalkışmışlardır. Yabancı bir ülkenin bir başka hukuk devletinde yasa dışı biçimde örgüt kurması ve dinsel, politik, etnik ve ekonomik sosyal istihbarata yönelik faaliyette bulunması, dünyanın muz cumhuriyetleri hariç hangi ülkesinde masum bulunmakta ve izlenmeye gerek duyulmamaktadır. Raporun ikinci sayfasına yer alan şu talihsiz açıklama, teşkilatın sergilediği zafiyetin tipik bir örneğini oluşturmaktadır. Son dönemde Necip Ablemitoğlu'nun yazdığı Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası adlı kitap, başta Konrad Adenauer, Heinrich Böll vakıfları olmak üzere Alman vakıflarında ve Büyükelçiliğinde sıkıntı yaratmıştır. Anılan vakıflar merkezden aldıkları onay ile yazar hakkında dava açmaya hazırlanmaktadır. Federal Almanya Büyükelçisi Rudolf Schmidt, 11 Ekim 2001 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Necip Ablemitoğlu'nun yersiz ve uydurma iddialarla açtığı kampanya vasıtasıyla Türkiye ile Almanya arasındaki dostluğun bozulmaya çalışıldığını ifade etmiştir. Alman vakıfları ile ilgili söz konusu gelişmeler vakıf temsilcilerince Avrupa karşıtı grupların aktivitesi şeklinde yorumlanmakta ve bu gelişmelerin Almanya'da Türkiye'nin AB'ye üye olmasına karşı çıkanlarca istismar edileceği şeklinde değerlendirilmektedir. Raporda bırakın şahsımı Türk devletinin ya da istihbarat birimlerinin, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını yansıtan görüşlerine ise yer verilmemektedir. Bu raporu BND yazmış olsaydı Alman vakıfları daha iyi savunuluyor olamazdı. Almanya ve AB ülkelerinin Türkiye'ye yönelik çifte standarda dayalı hasmane, kışkırtıcı politikalarına, etnik ve dinsel gerekçeli müdahalelerine rağmen hemen her ortam ve fırsatta tepki veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuh gibi Türk Devleti'nin kaderini elinde bulunduran isimlerde Alman vakıflarının bakış açısıyla şahsımla aynı safta bulunmaktadırlar. Bu saflaşmada MİT yönetiminin yerinin nerede olduğunu belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü bu raporda sadece Alman Büyükelçisi'nin ve yasa dışı vakıf temsilcilerinin görüş ve endişelerine yer verilmiştir. Sözcülüklerini yapma konumuna düşülmüştür. Kendisini o makama getiren hiçbir siyasiye ve de erkek kardeşine diyet borcu olmaması gereken MİT müsteşarının durumu, ANAP'ın yer almayacağı yeni hükümette mutlaka büyüteç altına alınmalıdır. Tabii hala tam bağımsız Türkiye diyorsak. Tıpkı aşağıdaki basın açıklamasıyla Türkiye'nin en büyük iç ve dış tehdit odağı olan Fethullahçıları küçümseme, tehlikesiz gösterme, basite indirgeme çabasına girmesi gibi. Fethullah'tan bir dönem bana söz ettiler. İşte kasetlerini seyret, etkiliyor, önemli şeyler söylüyor diye seyrettim. Ağlayan, sümük çeken bir adam. http://www.cumhuriyet.com.tr/w/c0110.html. Üçüncü bölüm. Fethullahçı istihbaratçıların operasyon örnekleri. Farklı istihbarat birimlerine sızmış olan Fethullahçılar öncelikle hasımlarını izlemekte, atacakları her adımı önceden saptamak suretiyle önlem almak yoluna gitmektedirler. Devletin gücünü devlet savunucularına karşı kullanma aşamasına gelmiş olan Fethullahçıların operasyonel anlamda kayda değer başarıları mevcuttur. Operasyonlarında amaca ulaşmada her yolu mübah sayan ve her türlü sınır tanımaz fırsatçılık, ahlaksızlık, takiye unsurlarını içeren bir konsept çerçevesinde hareket eden Fethullahçı istihbaratçıların kullandıkları yöntemler şöyledir. Telefon dinleme, tehdit, sahte belge üretimi ve montaj, çarpıtılmış bilgiye yönelik kampanyalar, hırsızlık, kundakçılık, şantaj amaçlı kadın pazarlama ve görüntü kaydı, her türlü illegal kayıt kullanımı, böcek, gizli kamera ve benzeri, rüşvet, gasp, darp, bilgisayar sahtekarlıkları, ev ve iş yeri kurşunlama, emniyeti suistimal, hakim kiralama ve diğerleri. Fethullahçıların oluşturduğu istihbarat organizasyonu hakkında bilinen ilk suç duyurusu yıllar öncesinde Yeni Hayat dergisinin sayfalarında yayınlanmıştır. Fethullahçı organizasyonu Türkiye'nin en büyük sivil istihbarat örgütü ve arşivini oluşturma yolunda girişimlerini sürdürmektedir. Kendi organizasyonları açısından potansiyel risk taşıyan politikacılar, gazeteciler, TSK Komuta Akademisi'nde yer alan hedef subaylar, bürokratlar, öğretim üyeleri ve diğerleri hakkında yerle bir etmeye yönelik ya da en hafifinden şantaj değeri taşıyan ses ve görüntü kasetlerinin, her türlü ailevi, yakın çevre ve de kişisel istihbari bilgilerin bir merkeze toplanmakta olduğuna ilişkin duyumlar gelmektedir. Türk yasalarına göre böyle bir oluşum girişim aşamasında olsa bile ağır suçtur. Bu duyumların doğruluğunun araştırılması Türk istihbarat birimlerinin deneyim ve yeteneği dikkate alındığında hiç de zor değildir. Dr. Necip Ablemitoğlu 28 Şubat kararları sürecine bir katkı. Organize Suçlar ve Fethullahçılar Yeni Hayat 1999 sayfa 52 3-9. Ne var ki aradan geçen bunca süre içinde bu yasa dışı organizasyonu dağıtmaya yönelik hiçbir resmi soruşturmanın açılmamış olmasının devlet içindeki ilgili birimlere sızmış Fethullahçı kadroların gücüyle doğrudan ilintili olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu güç yasa dışı yapılanmaya örtülü bir dokunulmazlık kazandırırken hasımlarını da çok yönlü etkisizleştirmektedir. 3.1. Üniversitelerdeki Fethullahçı operasyonları. Fethullahçıların üniversitelerdeki kadrolaşma hareketi Yüksek Öğretim Kurulu'nun kurulmasıyla birlikte ivme kazanmıştır. Geleceğin mürit akademisyenlerini yetiştirme programı doğrultusunda 10 binin üzerinde müridini YÖK ve MEP kontenjanlarından ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelere gönderen Fethullahçılar şimdilerde iki önemli avantaja sahip olmuşlardır. Eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'ye dönenler akademisyen olarak mevcut Fethullahçı kadroları daha da güçlendirirken, yurt dışında kalmak isteyenler de iş bularak kaldıkları ülkelerde mevcut cemaati takviye etmişlerdir. YÖK sistemi içinde başta rektörlük olmak üzere dekanlık ve müdürlük kadrolarını ele geçirme doğrultusunda tüm siyasal bağlantılarını kullanan Fethullahçılar, özellikle de üniversitelerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini koordine eden Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü gibi birimlerinde söz sahibi olmaya çalışmışlardır. 12 Eylül döneminde hasım olarak nitelendirdikleri öğretim elemanlarının 1402'likler kategorisine dahil edilmesinde, bir başka ifadeyle üniversiteden uzaklaştırmasıyla hayli etkili olan Fethullahçılar, daha sonra da YÖK yasasının antidemokratik hükümlerinden yararlanarak sözleşmeyi uzatmama yoluyla hasımlarını tasfiyeye devam etmişlerdir. Diğer taraftan YÖK bilerek ya da bilmeyerek Fethullahçıların başta Anadolu üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri olmak üzere pek çok üniversitedeki egemenliğini pekiştirecek politikalar üretmektedir. Örneğin üniversitelerdeki eğitim dilinin İngilizce olması yolundaki eğilim doğrudan Fethullahçılara yaramaktadır. Devlet parasıyla ABD ve İngiltere gibi ülkelerde çok iyi İngilizce bilen Fethullahçı kadrolar üniversitelerde ön plana fırlamışlardır. Aynı şekilde YÖK ile başlayan ve akademik yükselmelerde yabancı dilde yayın koşulu Fethullahçı akademisyenlerin önünü tamamıyla açmıştır. Türkiye'deki üniversitelerde yürütülen bilimsel çalışmaların kendi toplumumuzun bilgisine ve hizmetine sunulması ulusal bir öncelik ve gereklilik olması icap ederken YÖK akademik yükselmelerde Türkçe yayınları dikkate almamaktadır. YÖK bilimsel makalelerin neredeyse tamamına yakını Batı ülkelerince yayınlanan ve Science Citation Index'in taradığı periyodiklerde yayınını akademik yükselmeler için olmazsa olmaz koşul olarak kabul etmektedir. Bilimsel araştırmaların sonuçları hakkında önce kendi meslektaşlarını ve de toplumunu bilgilendirmek, ülkeye çok yönlü katkı yollarını açmak dururken, ancak sömürge ülkelerde görülen sömürge aydını anlayışı içinde bu sonuçları öncelikle Batılıların hizmetine ve bilgisine sunma gayret keşkliği, YÖK'ü yönetenlerin ulusallıktan ve ulusalcılıktan nedenle uzak olduklarını ortaya koymaktadır. İşte Fethullahçılar sırf bu amaçla Batı'da Fountain örneğinde olduğu gibi yabancı dilde yayın çıkarmakta, ayrıca kendi müritlerinin bu kapsamdaki periyodiklerde makalelerinin yayınlanması için profesyonel bir organizasyon oluşturmuşlardır. YÖK yöneticilerinin bu konuda sergiledikleri gafletin bir de siyasal yönü bulunmaktadır. Örneğin bir cumhuriyet tarihçisinin Ermeni görüşleri aleyhinde bir makaleyi bu indekste yer alan periyodiklerde yayınlatması mümkün değildir. Aynı şekilde PKK, Pontus, Süryani, Fener Patrikhanesi, Misyonerlik, Keldani, Batı destekli şeriat örgütlenmeleri ve benzeri konularda Türkiye'nin tezini savunan bir bilimsel makale bugüne kadar söz konusu indekse taranan periyodiklerde yayınlanmış değildir. Fethullahçıların yanı sıra Ermeni tezine destek veren Profesör Doktor Halil Berktay örneğinde olduğu gibi yerel tarihçilik adı altında Türkiye'nin etnik sorunlarını kaşıyan ikinci cumhuriyetçi kimlikli çoğunluğu vakıf üniversitelerinde kadrolu akademisyenlerin bu periyodiklerde yayın sorunu bulunmamaktadır. Başta tarihçiler olmak üzere diğer sosyal bilimlerde çalışma sürdüren akademisyenler ortadaki olumsuz olgudan birinci derecede mağdurdurlar. Bilimsel çalışmalarını ulusal perspektiften sürdürmek bir anlamda YÖK eliyle cezalandırılmak anlamına gelmektedir. Sadece sosyal bilimciler mi? Elbette ki hayır. Örneğin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD öğretim üyesi Profesör Doktor Tahir Hatipoğlu ve meslektaşları tarafından yürütülen bir araştırmanın sonuçlarının yer aldığı makalenin yayın talebi İngiltere'de yayınlanan söz konusu indeksçe taranan bir tıp dergisi tarafından reddedilmiştir. Reddin gerekçesi Türkiye'de sadece Türklerin yaşamadığı, Kürtlerin de yaşadığı ve örneklemelerde onlara da yer verilmemesi olarak gösterilmiştir. Türk akademisyenleri böylesine aşağılayıcı, onur kırıcı, ulusal duyarlılığı rahatsız edici durumlara düşürmek, YÖK yasasının 4. ve 5. maddeleriyle hiç mi hiç bağdaşmamaktadır. YÖK'ün Fethullahçı kadrolaşmaya ve Türkiye yerine batılı ülkelere öncelikli olarak hizmet veren bu şekilci içeriği KOF uygulamadan vazgeçmesi gerekmektedir. 3.1.1. Örnek olay. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü. Kadrolaşmaya tipik bir örnek olmak üzere sadece Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne kayıtlı öğrenci sayısı 1985-86 öğretim yılı itibariyle 462'ye ulaşmıştır. Bir bölümünün 2 ya da 3 yıllık yüksekokulu enstitü mezunu olup 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamadıkları, bir bölümünün ilgisiz alanlardan mezun oldukları, kimi öğrencilere ise eğitim süresi dahil 3 ay gibi kısa sürelerde diploma verildiği sabit olan söz konusu enstitüde, kimi eski yöneticiler Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmışlardır. Başta üniversiteler olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyanet, TRT, Milli Eğitim Bakanlığı gibi stratejik kurum ve kuruluşlarda kadrolaşmayı amaçlayan ve bu doğrultuda akademik ünvan dağıtan öncüler, ülke çapındaki tüm üniversitelerde açılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüleri ve de Atatürk Araştırmaları Merkezlerini ele geçirme savaşımına girişmişlerdir. Nedenine gelince, bu birimler üniversitelerde tek ideolojik propaganda politika yapılabilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin yürütülmesinden sorumludurlar. Bu ders dinamik yönüyle sadece dünü değil bugünü ve yarını da içine almaktadır. Bir başka ifadeyle devletin resmi ideolojisine aktarıldığı, karşı ideolojinin bir tehdit olarak sunulduğu, Atatürk ilke ve devrimlerinin benimsetilmesi olduğu kadar bu ilke ve devrimlere düşman olan iç dış odakların teşhir edildiği bir dersi, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı kimi kadrolara verdirmek gibi bir olguyla karşılaşılmıştır. Normalde her türlü şeriatçı ve bölücü yapılanmalara karşı üniversite öğrencilerini bilinçlendirecek Atatürkçü akademisyenlerin tasfiyesi sonucunda yerlerine gelen Fethullahçıların bu defa öğrencileri hangi yönde bilinçlendirecekleri bir kara mizah olarak YÖK'ün başarı hanesine yazılmıştır. Tabii olan 1982'den bu yana zihinsel tasalluta uğrayan ve her biri birey yerine müride dönüşen yüz binlerce Türk gencine, ailelerine ve devletimizin geleceğine olmuştur. İşte kadrolaşmada hedef akademik kurumlardan Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktor ünvanını almış bir mezunun yazdıkları. Hiç yorumsuz. Son yıllarda yaptığı hayırlı işler dolayısıyla Türk ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı Fethullah Gülen, fikirleri, düşünceleri ve yapılmasına vesile teşkil ettiği hayırlı işler dolayısıyla toplumumuzda çok geniş bir kesimin sevgi ve saygısını kazanmış, yukarıda izah ettiğimiz gelişmiş beyine sahip mümtaz bir kişidir. 45 yıldır ülkemizin aktif yönetimini üstlenen Sayın Süleyman Demirel ile Sayın Bülent Ecevit'in Fethullah Gülen hakkındaki övgü dolu sözleri ciltlere sığmaz. Sadece bu iki kişinin medyada çıkan güzel sözleri bir araya getirirse 24 bölümlük dizi film olur. Kısacası bize göre Fethullah Gülen kamuoyumuzun yakından tanıdığı kalbi vatan aşkıyla dolu, Türk kültürüne aşık örnek bir Müslüman, gönlü insan sevgisiyle dolu, insanlar arasında barış, hoşgörü ve sevgiyi daima ön planda tutan bir gönül insanıdır. Bu özellikleriyle dünya insanlığının da yakından tanıyıp izlediği bir sevgi adamıdır. Toplumun dinamiklerini ayakta tutan ve insanlar arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirecek örnek insanları bulup çıkartmak ve onlardan yönetimin her alanında yararlanmak devletin temel görevidir. Nitekim herkesin gözü önünde cereyan edecek yargı süreci sonunda ülkemize çete oluşturarak devleti yıkmayı düşünebilecek en son kişilerden biri olduğunu değerlendirdiğim Fethullah Gülen muhtemelen beraat ederek aklanacaktır. Sonunda kendisini sevenler ve sayanların sayısı artacaktır. Sonuç olarak bu yazı Fethullah Gülen'i övmek için kaleme alınmamıştır. Sadece bu tutuklama kararı konuya ilişkin fikirlerimizi açıklamamıza vesile teşkil etmiştir. Ayrıca Fethullah Gülen'in bizim güzel sözlerimize ihtiyacı da yoktur, gereği de yoktur. O görevini tamamlamış bir insanın huzur rahatlığı içinde toplumun gönlünde yer almıştır. Açılmasına vesile olduğu yüzlerce okuldan yetişen her milletten yüz binlerce öğrenci insanlığa hizmet için bilim ve teknoloji aşkıyla yola çıkmışlardır. Onların ve ailelerin hayır duaları kendisine yeter de artar bile. Burada da vurgulamak istediğim konu Fethullah Gülen'in şahsına yapılan hareket değildir. Binlerce yıllık gelenek ve göreneklerimize karşı yapılan yanlışlığı ortaya koymaktır. Devlet ve millet için faydalı bir şey yapmaya çalışan ve fakat sayıları çok az olan memleket evlatlarının binbir vesileyle yollarını kesilmek istenmesine bir kere daha dikkat çekmek içindir.